Ayrım 7, Katran Bebek, Toni Morrison, sayfa 77. Bir sessizlik daha oldu. Jadin işe yarar, hatta uygun bir şey bulup söylemek için kendini zorladı. Ama aklına hiçbir şey gelmeyince bu işten vazgeçti. Sıradan bir şey söyledi. Michael'ı anımsıyorum. O hoş biri. Jadin'in aklında kalan, paçaları kesilmiş bluzinler giyen, kızıl saçlı 18 yaşında bir çocuktu. Oldukça dedi Valerian, oldukça hoş. Gelecek olursa, arkadaşı da gelirse bunun ne zararı olur? Bilmiyorum, bazı şeylere bağlı. Neye? Benim denetimim dışında olan şeylere. Denetimim dışında olan şeylerin sorumluluğu bana ait olamaz. Tabağını öne itti, şarabını içti. Jadin içini çekti. Masadan kalkmak istiyor ama bunu nasıl yapacağını bilemiyordu. Acaba kalmamı mı istiyor, kalmamamı mı diye düşündü. Konuşmamı mı istiyor, konuşmamamı mı? Yapabileceğim tek şey ona kibarca soru sormak ve içinden konuşmak geliyorsa bunu kolaylaştırmak. Belki de Margaret'in yanına gitmeliyim ya da konuyu değiştirmeliyim ya da buraya geldiğim için aklımı kontrol ettirmeliyim. Kimse senden böyle bir şey beklemiyor dedi tatlı bir sesle. Önemli olan benden böyle bir şey beklenip beklenmemesi değil. Hayatın büyük bir bölümü dışarıdadır. Genellikle de denetime en çok gereksinim duyulan yer o bölümdür. Peçetesini bir süre dudaklarına bastırdı, sonra çekti. Margaret burada kalmamın benim için bu tür uzun ve tembelce geçirilen tatil olduğunu düşünüyor. Kendisini incitmek için tasarladığımı sanıyor. Gerçekte ben tam tersini yapıyorum. Zamanı gelince geri dönmeyi düşünüyorum. Geri döneceğim ama aslında burada Michael için kalıyorum. Onu korumak için. Sen böyle söyleyince Michael'ın zayıf biri olduğunu düşünüyor insan. Benim aklımdaysa hiç de öyle biri gibi kalmamış. Sen onunla tanışmıştın öyle değil mi? Valerian ona şaşırarak bakmıştı. Pek tanıdım sayılmaz. İki kez karşılaştık. Sonuncusu sen beni yaz tatilini geçirmek üzere Orange County'ye çağırdığın zamandı. Anımsadın mı? Jadin'in anıları onu canlandırmış, keyiflendirmişti. Üniversitede ilk yılımdı. Michael da oradaydı. Onunla konuşurduk. O, iyi düşünen biriydi. Bağımsız biri gibi görünmüştü bana. Aslında yaptığımız konuşma değil kavgaydı. O beş para etmez okulda sanat tarihi okuyacağına neden başka bir şey yapmıyorsun diye kavga ederdi benimle. Örgütleme ya da öyle bir şey. Geçmişimi terk ettiğimi söylerdi. Halkımı. Tam ona göre bir laf dedi Valerian. Onun ırkların gelişmesi konusundaki düşünceleri kara büyü yapmak gibi bir şey. Sanırım Michael benim deniz kabuklarını ipe dizmemi ya da Afrika tarakları satmamı istiyordu. Bu sistemin berbat bir şey olduğunu, bunu değiştirmenin tek yolunun el sanatlarına ve takas ticaretine dönmek olduğunu söylüyordu. Bakacak kimsesi olmayan küçük çocuklu kadınların tıpkı Belçika'nın dantelci kadınları gibi evlerinde el işleri çanak çömlek yapıp dikiş dikebileceklerini söyler ve buyurun size onur derdi. Yoksulluk yardımına artık gerek yok. Jadin gülümsedi. Bütün dünyada işte bunu bekliyor. 2 milyar Afrika çanağını dedi Valerian. Michael'ın amacı iyiydi. İyi falan değildi. Michael sağa sola zıplayıp duran, gözüne hoş gelen bir yabancı ırk istiyordu. O yardıma muhtaç anneler yaptıkları çanakların içine ne koyacaklardı peki? Bu konuda da bir önerisi var mıydı? Başka mallarla değiş tokuş yapacaklardı. Gerçekten mi? Bir haftalık elektriğe karşı su kabağından oyulmuş 2000 su kabı mı? Bu dönendi. O dönemin adı Orta Çağ'dı. Çanak çömleğin işe yaraması gerekmiyordu. Jadin gülüyordu. Sanat yapıtı olacaktı. Anlıyorum. Orta Çağ değil, Rönesans. Bunlar çok eskidendi Valerian. 8 yıl mı geçti, 9 mu? O zamanlar Michael henüz bir çocuktu. Ben de öyleydim. Sen büyüdün ama o büyümedi. Kullandığı dil büyüdü belki ama aklı değil. Michael'ın aklına hala o vatan haini Küçük Prens hükmediyor. Onu biliyor musun? Neyi biliyor muyum? O kitabı, Küçük Prens'i. Hayır, hiç okumadım. Sen Exupery'nin. Bir ara oku. Okurken de ne yazdığına değil, ne anlama geldiğine dikkat et. Jadin başını salladı. Dışarı çıkmanın tam sırası diye düşünüyordu. Valerian'ın neden söz ettiğini bilmiyor, düşünceleri de gözlerinin şu anki haline benziyorlarsa onları izlemek istemiyorum diyordu. Valerian'ın gözlerinde renk yoktu. Salt yansımaydılar, tıpkı aynalar gibi. Oda oda, koridor koridor aynalar. Her biri biçimini ötekinden alıyor, kendi biçimiymiş gibi geri veriyordu. Sonunda hiç renk olmayan bir yerde renk görünüyordu. Jadin masadan kalkmak üzere bir kez olduğu yerde kıpırdandı. Valerian onu bir kez daha durdurdu. Ama bu kez sinirli değil, sevecendi. Seni rahatsız mı etti Michael'ın o yaz söyledikleri? Bir süre. Onu dinlemedin değil mi? Geride bıraktığım hayatı biliyordum. Onun düşündüğü gibi değildi. Cesaret ve doğal beceriden başka bir şey yoktu. Ancak Michael'ın sözleri yaptıklarımdan, hissettiklerimden dolayı bağışlanmayı istememe yol açtı. Örneğin Ave Maria'yı İncil müziğine yelediğim için. Her ikisinin de sufrelerini bitirmemiş olmaları Sidney'i hayal kırıklığına uğratmıştı ama duygularını hiç belli etmedi. Dingin ama çevik hareketlerle tabakları topladı. Hafif ve sessiz adımlarla yaşlı kızların saçlarının arasından geçti. Yeğeni işverenleriyle bir sofrada otururken tıpkı Bay Sidney'in arkadaşlarına servis yaptığında olduğu kadar kusursuzdu. Gümüş ceviz tepsisini, gümüş şeftali kabını getirdi. Hemen arkasından da kahveyi. Hepsini masanın üstüne sessizce dizdi. Odadan çıkmış mıydı yoksa karanlık bir köşesinde mi duruyordu? Anlamak olanaksızdı. Jadin yanağını yumruk yaptığı eline dayadı. Picasso bir itumba maskesinden daha iyidir. O maskelerin ressamı büyülemiş olduğu gerçeği kendi dehasını kanıtlar. Maske yapımcısınınkini değil. Böyle olmamasını çok isterdim ama. Omuzlarını kaldırdı. Amerika'da zencilerin yılda 2 ya da 3 kez kurdukları o sanat sergilerini düşündüğünde şimdi bile yüzünde utanç kıvılcımları çakıyordu. Ortaokul öğrencilerinin yaptıklarına benzeyen heykeller, resimli kitaplardakine benzeyen resimler. Sergilenenlerin %80'i gülünç, %10'u da taklitçiliğe varan türetilmiş şeylerdi. Ama Amerikalı zencilerin sergilediği bu korkunç şeylerin onurlu bir yanı vardı. Avrupa'daki kara derili sanatçılar ise tam bir rezalettiler. Yeteneklerinden daha acıması durumda olan tek şey gösterişçilikleriydi. Aralarında kural dışı bir tek kişi vardı. Amerikalı bir zenci. Onun yapıtları yaban otlarının arasından yükselen bir sekoya ağacı gibiydi. Ama onun yapıtlarını bulmak hiç de kolay değildi. Üzgün görünüyorsun dedi Valerian. Galiba sana gerçekten acı çektirmiş. Bana bundan söz etmeliydin. Ben senin o yazdan gerçekten de zevk almanı istemiştim. Aldım da. Aslına bakarsan Michael'ın beni orada kendimle ilgili olarak o biçimde düşünmeye yöneltmesi iyi oldu. O konuşmayı Morgan sokağında yapmış olsaydık beni ikna edebilirdi. Ama Orange County'de 50 dönümlük yeşil bir kadifenin üzerinde sessizce güldü. İnanabiliyor musun? Bizim Morgan sokağına gidip işe girişmemizi istemişti. Biz mi? Seninle mi gidecekti? Salt bizi işe başlatmak için. Biz siyahları kastediyordu. Sidney'i, Ondine'i ve beni. Sidney mi? Çömlekçi mi olacaktı? Valerian bakışlarını kahyasına çevirdi, güldü. Jadin gülümsedi ama amcasına bakmadı. Onun Sidney'i ne kadar az tanıdığını görüyorsun. Ben sana Michael'a verdiklerimin, sağladıklarımın binde birini bile vermedim. Buna karşılık sana açıkça söylemekten çekinmiyorum. Sen ondan 50 kat daha sağduyusun. Valerian konuşma hızını değiştirmişti. Daha ağır konuşuyordu. Gözlerinde bekleye bekleye kırpıştırıyordu. Bunu Margaret yaptı. Onu şiirle mal mülkün bir arada olamayacağına inandırdı. Ülkenin en zeki çocuğunu, en güzel gençlerinden birini hayatta hep kaybedenler sınıfına sokmayı başardı. Bir an elini alnına dayadı. Jadin'e kalırsa ağlamak üzereydi. Adamın son sözlerini dinlediğini duymak kızı rahatlattı. Ülkenin en güzel, en zeki çocuğuydu. Michael senin istediğin gibi biri olmadı mı? Hayır. Başka türlü biri olmasını mı isterdin? Ben onun herhangi bir şey olmasını istiyorum. Belki de öyledir. Evet, bir delikanlı, bir yavru kedi. Ama oynamayı sevmiyor, yakınıyor. Yakınan bir kedicik. Hep miyavlıyor. Miyav, miyav, miyav. Ondan nefret etmemelisin. O senin oğlun. Valerian elini alnından çekti. Gümüş kasenin içine gömülmüş olan şeftalileri dikti gözlerini. Ondan nefret etmiyorum. Onu seviyorum. Margaret sevmediğimi sanıyor. Ama seviyorum. Hep onu düşünüyorum. Bak, pek aklı başında bir laf gibi değil ama ben Margaret'in onu sevdiğinden hiç emin olamadım. Belki seviyordu. Kendi usulünde. Bilmiyorum. Ama Margaret, Michael'a hazır değildi. Hiç hazır değildi. Şimdi ise hazır. Her şey bittikten sonra. Şimdi Michael'a bisküvi pişirmek istiyor. Sabahları okula göndermek istiyor. Ayakkabılarını bağlamak istiyor. Ona bakmak istiyor. Şimdi. Çok anlamsız. Buna inanmıyorum. Margaret'e inanmıyorum. Michael minicikken bir gün eve geldim. Banyoya girdim. Orada bir mırıltı, bir şarkı duydum. Banyonun bir yerinden geliyordu. Sağa sola bakındım, sonra nereden geldiğini buldum. Lavabonun altındaki dolaptan geliyordu. Oraya çömelmiş şarkı söylüyordu. Bu ilk oluyordu ama sonuncusu olmadı. Ne zaman ara sıra eve gelsem onu musluğun altında buluyordum. Kendi kendine mırıldanıyordu. Onu dışarı çıkarıp orada ne yaptığını sorduğumda bana yumuşağı seviyorum diyordu. 2 yaşındaydı, sanırım 2 yaşındaydı. Karanlıkta bir şey arıyordu, yumuşak bir şey. Bir düşün, odasında sarılabileceği ne kadar çok yumuşak şey vardı. Tavşanlar, terlikler, pandalar. O yumuşak şeyi ben olayım istedim ama gündüzleri evde değildim. Margaret ise evdeydi. Bazen Margaret'in Michael'la fazla konuşmadığı duygusuna kapılırdım, sonra geçerdi. Bu duygu geçerdi demek istiyorum. Margaret değişir, Çocukla ilgilenmeye başlar, ona kitap okur, onu gösterilere, parklara götürürdü. Aradan aylar geçerdi. Sonra bir gün eve geldiğimde bir de bakardım ki Michael yeniden lavabonun altında o küçük şarkıyı söylüyor. O şarkıda nasıl bir yalnızlık olduğunu sana anlatamam. Uydurmuyordum bunu. Gerçekten yalnızlık vardı. Sonunda Michael büyüdü. Margaret bir öyle bir böyle davranıyor. Saati saatine uymuyordu. Ama Michael onu çok arıyordu. Öyle arıyordu ki Margaret ona ilgi gösterdiğinde çocuk onun kölesi oluyordu. Sonra Margaret yine ilgisizleşiyordu. Michael 12 yaşına geldiğinde yatılı okula gitti. Her şey daha iyi oldu. Ama bu Michael'ın bizi ziyaretine kadar sürdü. Margaret, Michael'ın dikkatini çekmek için bir takım şeyler, tuhaf şeyler yapıyordu. Michael'ın gözlerini başka yere çevirmemesi için ne gerekiyorsa yapıyordu. Bir sürü şey uyduruyordu. Tehdit ediliyormuş, saldırıya uğruyormuş, hakaret görüyormuş gibi yapıyordu. Michael'ı öfkeden kudurtacak ve annesini korumayı ne kadar istediğini gösterecek şeyler. Bense bunları izliyor, önemsememeye ya da Margaret'in bunları uydurduğunu kanıtlamaya çalışıyordum. Bir çocuğumuz daha olsun istedim ama Margaret kabul etmedi. Beni reddetti. Onun bu tutumunu bugüne kadar anlamış değilim. Michael üniversiteye başlamak üzere evden ayrıldığında ferahladım. Aslında geçti ama ben yine de onun Margaret'in etkisinden çıkacağını umuyordum. Sanırım bir bakıma çıktı da. Hiç ziyarete gelmiyor, çok seyrek mektup gönderiyor. Ara sıra telefon ediyor, yakınıyor, kızılderililer konusunda, su konusunda, kimyasal maddeler konusunda. Miyav, miyav, miyav. Ama sanırım artık kendini kurtardı. Kendini kurtardı. Ama şimdi Valerie'nin Jadine döndü. Gözlerini kızın çenesine dikti. Şimdi Margaret yeniden ona sahip olmak istiyor. Uydurma bir ozanla onu buraya çekmeye çalışıyor. Michael'la birlikte geri dönüp onun yakınında yaşamak istiyor. Bir süre için olduğunu söylüyor. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Bir süre. Michael, Margaret'e inanır inanmaz, ona gereksinim duyar duymaz, ona güvenir güvenmez, Margaret fikrini değiştirecek ve Michael'ı terk edecek. Ben Michael'ı 3 yıldır görmedim. Son görüşmelerimizde ondan hiç hoşlanmadım. Hatta onu tanıyamadım bile. Ama onu sevdim. Tıpkı lavabonun altına girip şarkı mırıldanan çocuğu sevdiğim gibi. O güzel çocuğu. Tıpkı pazar günü gibi gülümseyen o çocuğu. Odanın köşelerine sinmiş olan yaşlı kızlar uykularında gülümsüyorlardı. Jadine esnemesini bastırmak için burun deliklerini yayarak açtı. Bir fincan daha kahve, bir bardak daha şarap, bunların hiçbiri yaşlı adamın anılarının onu heyecanlandırmasına yetmiyordu. Bir şeyler söylemem gerek diye düşündü. Gülümseyip başımı kukla gibi sallayacağıma soru sormalıyım, düşüncemi söylemeliyim. Umarım gözlerimde bir parçacık olsun ilgi kalmıştır diye düşünerek çenesini Valerian'a çevirdi, gülümsemeye devam etti ama sırıtmadı. Adamın anlattıkları belki de dokunaklı ama mutsuz şeylerdi. İlgi duymadığı, kendisini heyecanlandırmayan insanların yanındayken becerikli, bilgili ya da herhangi bir şeymiş gibi görünmeye çalışmaktan vazgeçeli çok olmuştu. Gözlerini kristal bardağın sapına dikmiş bakarken, Valerian ne söylerse söylesin, vereceği yanıtın sorusunun özüne uygun düşmeyeceğini biliyordu. Jadine'in zihni otomatiğe bağlanmıştı. Bardağının dibindeki şarapla oynuyor, onu kuyu içinde su döndürür gibi döndürüyordu. Pazar günü diyordu Valerian, bütün ülke ya da bütün Londra ya da to Paris derken olduğu gibi sesinde çın çın öten bir sahiplenmeyle. Gülümsemesi pazar günü gibiydi. Valerian'ın pazarı. Jadine pazar gününün gözleri akşam karanlığına benzeyen bu ince uzun boylu adama ne ifade ettiğini merak etti. Işık mı, sıcaklık mı, çiçek dolu bir salon mu? Valerian şarap bardağını 5. kez dolduruyordu. Ama öyle somurtkandı ki kafası pazar günleriyle öylesine doluydu ki Jadine şarap ikram etmek aklına bile gelmedi. Şeftalilerle cevizler gümüş kapların içinde sessizce yatıyorlardı. Jadine kristal bir sigaralıktan bir sigara aldı. Sigaralığın yanında üzerinde kızılderili halılarının desenlerine benzeyen biçimler olan yuvarlak bir kibrit kutusu duruyordu. Kibrit kutusunun içinde çakıldığı zaman tıslayarak patlayan, benekli, yaldızlı kafaları olan küçücük beyaz kibritler vardı. 2 ay olmuştu. Ne var ki evin geceleri sessizliğe gömülmesi Jadine'i hala rahatsız ediyordu. Güneş batıyor, ortalık 3 dakika süren bir titiyan maviliğine bürünüyor, sonra gece çöküyordu. Geceyle birlikte ne deliksiz, somut bir sessizlik. Burada ne cırcır böcekleri, ne kurbağalar, ne de sivrisinekler vardı. Yalnızca insanların çıkardıkları ya da çıkardıkları sanılan sesler vardı. Tepesi yaldızlı bir kibritin tıslaması, kadehe akan şarabın küçük bir çağlayan gibi dökülmesi, temizlenen mutfaktan gelen hafif, çok hafif tıkırtılar ve birdenbire odanın köşelerinde uyumakta olan evlenmemiş teyzeleri uyandıracak kadar tiz perdeden dehşet dolu bir çığlık. O masmavi gözlerin korkudan bembeyaz kesildiğini gören teyzeler saçlarını sürüyerek kaçıştılar. Margaret kapının eşiğinde durmuş çığlık çığlığa bağırıyordu. Önce Valerian'a sonra da yanına koşan Jadine. Ne? Ne oldu? Margaret susmak bilmiyordu. O güzelim ellerini yumruk yapmış şakaklarını indiriyor, bir yandan da daha yüksek perdeden bağırıyordu. Valerian şaraptan kaymış gözleriyle karısına bakıyordu. Sanki acı çeken karısı değildi kendisiydi. Ne oldu Margaret? Jadin Margaret'in omzuna sarıldı. Sidney ile Ondine öteki kapıdan içeri daldılar. Ne oldu? Bilmiyorum. Bir yerine bir şey mi oldu? Bilmiyorum. Ellerini tut. Bir yerine bir şey yapacak. Ne var? Ne oldu? Artık bıkan Ondine. Konuşsana kadın diye bağırınca Margaret dizlerinin üstüne çöktü. Konuşabilmek için soluk almaya çalışarak fısıldadı. Dolabımda, dolabımda. Nesinde? Dolabında, dolabında bir şey varmış. Dolabında ne var? Kara dedi gözlerini sımsıkı yumarak. Jadin dizüstü çöktü. Margaret'in yüzüne yanaştı. Dolabının içinde karanlık olduğunu mu söylüyorsun? Margaret başını hayır anlamında salladı. Yumruğunun tersini ağzına soktu. Margaret çığlık çığlığa odaya geldiğinden beri Valerian ilk kez ağzını açtı. Margaret burası büyük kent değil. Burası basit bir adadaki basit bir ev. Michael daha gelmedi bile. Ama Margaret yeniden haykırmaya başlamıştı. Jadin de bağırmak zorunda kaldı. Söylesene, söylesene. Eşyalarımın içinde dedi Margaret. Bütün eşyalarımın içinde. Ne diyor bu? Git dolabına bak. Silahı da al Sidney. Ondine sağa sola emir yağdıran üst rütbeli bir subaydı sanki. Tamam diyen Sidney kapıdan çıkarak mutfağa koştu. Dikkatli ol. Ondine Sidney'nin arkasından bağırıyordu. Limana haber versem daha iyi olmaz mı Valerian diye sordu Jadin. Beni bırakma diye haykırdı Margaret. Tamam tamam. Nanadin ona şu şaraptan ver biraz. Belki de içkiyi fazla kaçırmıştır. Hayır, pek bir şey içmemişti. Ben yemeğimin ortasındayken onun merdivenden paldır küldür yukarı fırladığını duydum dedi Ondine. O saatten bu saate bir litre dikmiştir kafasına. Ondine dudaklarını hiç kıpırdatmadan konuşuyor, böylece Valerian'ın kendisini duymayacağını umuyordu. O adam benim eşyalarımın arasında Jade. Margaret sessizce ağlıyordu. Tamam, tamam. Bana inanmalısın. Ağzı içki kokmuyor, belki de hafif bir şey içti. Ondine yine mırıldanmaya başlamıştı. Onu bir koltuğa oturtamaz mısınız diye sordu Valerian. Karısını yerde öyle iki büküm görmekten nefret ediyordu. Gel tatlım, buraya oturalım dedi Jadin. Ne yapıyorsun sen? Margaret yeniden çığlık atmaya başlamıştı. Ayakta durmaya çalışıyordu. Neden böyle davranıyorsun? O adam orada, onu gördüm. Valerian lütfen, biri gidip limanı arasa iyi olacak. Polisi çağırmadan önce Sidney'nin dönmesini bekleyelim dedi Ondine. Bu kadın sarhoş dedi Valerian. Sarhoşlara özgü bir bilgelikle. Üstelik bir saattir kimse onunla ilgilenmedi. Neden bana inanmıyorsunuz? Margaret tek tek hepsine baktı. Onlar da ona baktılar. Ama iki kadın da Valerian'ın neden karısına bakmadığını düşünüyordu. Sonra Sidney'in ayak sesleri duyuldu ve yanındakinin. Sidney 64 ampullü avizenin ışığına girdi ve elindeki 32 kalibreli tabancayı kıvırcık saçları birbirine girmiş siyah derili bir adamın kürek kemiklerine dayamıştı. İşte bu o diye çığlığı bastı Margaret. Ulu tanrım dedi Ondine. Artık limana telefon edebilirsiniz Bay Street dedi Sidney. Ben ederim dedi Ondine. Jadin hiçbir şey söylemedi. Söylemeyi göze alamadı. Valerian'ın ağzı açık kalmıştı. Kapamadan önce adama şarabın gürleştirdiği sesiyle iyi akşamlar beyefendi dedi. Bir içki alır mıydınız? Kara derili adam Valerian'a baktı. Jadin'e adamın gözlerinin çevresinde büyük bir boşluk varmış gibi geldi. Al de Chevaliers'deki arıların iğneleri yoktur. Bal da vermezler. Şişman ve tembeldirler. Hiçbir şeyi merak etmezler. Özellikle de öğle vakti. Öğle olduğunda papağanlar uykuya dalar, zehirli yılanlar ağaçlardan aşağı kayar, daha serin olan dipteki çalılara doğru inerler. Kahvaltı vakti yağmış olan yağmurun orkidelerin ağzında bıraktığı su, öğlen olduğunda artık ısınmıştır. Çocuklar ellerini o suya batırır, sonra da yanmış gibi çığlığı basarlar. Öğle vakti hava çok sıkıntılı olduğundan kasabada yaşayanlar evlerine girerler. Bol biberli sıcak yemekler yerler ki bu yedikleriyle karşılaştırıldığında hava onlara serin gelsin. İç organlarının dikkatini sıcaktan ve sıkıntılı havadan uzaklaştırmak için tatlı içecekler içip şekersiz kahve yudumlarlar. Ancak Isle de Chevaliers'deki evin saçakları çok enliydi. Perdeler de inceydi, ışığı süzüyorlardı. Bu yüzden o evde oturanların gökyüzüne bakıp dikkatlerini başka tarafa çekecek şeyler aramalarına gerek yoktu. Hangi kişisel sorunlarıyla ilgilenmek isterlerse dikkatlerini onun üzerine yoğunlaştırmakta özgürdüler. Sarıp sarmalanıp raflara dizilmiş olanlarla günün birinde onları aşağı indirip açmayı tasarlarlardı hep ya da her saat okşayıp durduklarıyla. Bütün dünyada turistlerin deniz kenarlarında, yazlık evlerde, kaplıcalarda gözlerine güneş ışınlarını geçirmeyen gözlüklerini takıp hafifçe esen rüzgar altında yatarken derin düşüncelere dalmaları gibi L'Arbre de la Croix'te oturanlar da o diri saçlı adamın yemeğe kaldığı akşamın ertesi günü öğle vakti işte öyle düşünüyorlardı. Dıştan bakılınca hiçbir şey değişmemiş gibiydi. Yalnızca iri, mor kelebekler bir şeyden heyecanlanmışa benziyorlardı. Onların bu yakıcı sıcakta böylesine güçlü kanat çırpmaları alışılmış şey değildi. Yatak odalarının pencerelerinin yakınında dolaştılar. Ancak pancurlar bütün sabah kapalı kaldığı için hiçbiri bir şey göremedi. Ama kelebekler kadının içeride olduğunu biliyorlardı. Masmavi gözlerinin kibresi, haseki küpelerinin güzelleştirdiği karavana ve annesine duyduğu özlemden kıpkırmızı olmuştu. Leonora ile her gün konuşuyordu Margaret. Ayine gittiğinde başına meyden bile eski olan dantel bir örtü örten, 60 yaşına geldiğinde uzun çoraplarını çıkaran, erkek ayakkabısına benzeyen siyah ayakkabılarıyla beyaz kısa çoraplar giren Leonora ile. O tatlı, sevimli çorapların içinden yükselen güçlü kalın bacaklar asla üst üste atılmamıştı. Dönüp dolaşıp aynı yere geldim anne diye düşündü Margaret. Kahvaltı sırasında yağan yağmur kesilmişti. Pancurlardan içeri temizlenmiş gün ışığı sızıyordu. Bulunduğu yerin karavana ne kadar benzediğini görmek Margaret'i şaşırtmıştı. Aynı yere geldim diye düşündü. Dönüp dolaşıp aynı yere geldim. Karavan da bu odaya benziyordu. Her taraftan yararlanılmıştı. Her şey birbirine koşuttu. Her yer gizli bölmelerle, düzgün yüzeylerle doluydu. Eskiden Güney Suzan'da lüks denince akla eski Bangor ailelerinin içi antikalarla dolu evleri gelirdi. Mavi şişeler ve beyaz kornişler, uçuk sarı duvar kağıdı ve döşemesi yenilenmiş geleneksel koltuklar. Ama Margaret en çok karavanı severdi. Ailesinin karşı çıkmasına aldırmadan Katolik olmayan biriyle evlenip Philadelphia'ya taşınınca bu hızlı değişimin etkilerinden kurtulması yıllar almıştı. Tam alışmışken kocası orayı bırakmış, Margaret'i döşenmiş değil, tasarlanmış dediği bu odaya koymuştu. Odadaki bütün o Mie van der Rohe ve Max bilmem neler Margaret'e Güney Suzan'daki karavanı anımsatıyordu. Orada yaşamının ilk 12 yılı boyunca bütün kız arkadaşları kendisini kıskanmıştı. 14'üne gelince de Güney Suzan'da herkesin bu kıskançlığı paylaşmadığını anlamıştı. Herkes küçük duvetin şirin olduğunu ya da masaların aşağı katlanmasının, yatakların kanepe biçimi almasının gerçekten hoş olduğunu, kendi bebek evinde oynar gibi olduğunu düşünmüyordu. Çoğu kişinin bir karavanda yaşamayı sefillik olarak gördüğünü keşfettiğinde bütün dünyası başına yıkılabilirdi ama çok şükür şaşırtıcı güzelliğinin Güney Suzan'da yaşayan herkesi etkisi altına aldığını da o sıralarda keşfetti. Güzelliği konusundaki bu değerlendirmeyi kendisi de kabul ettiyse de bu güzelliğinin ona pek bir yararı olmadı. Çünkü artık öteki kızların öfkesini çekmemek için onlara fazlasıyla iyi davranması gerekiyordu. 7. ayrımın sonu, sayfa 89.